Ayrım 21.
Fakat bilgilerinin ve kabiliyetlerinin tavanını aşıp yüksek iddialar stratosferinde uçmaya kalkarlarsa başlarına evvela ilmi disiplinin tavanına vurup parçalamaları tehlikesi vardır. Doğancığım, sen o kıvrak zekanla pek iyi anlarsın ki babadan oğula irsiyet yoluyla zeka, hassasiyet, para aşkı veya ayaşlık geçebilir. Veraset yolu ile servet, konak, matbaa, gazete de geçebilir. Fakat ne irsiyet ne de veraset yolu ile bilgi geçmez. Anasının karnından zeki doğan, zengin doğan, sağlam doğan vardır. Alim doğan yoktur. İlim gayrette esere ve ispata muhtaçtır. İddia el vermez. Bu satırları yazan Cingöz Recai müellifi Server Bedidi'yi kitap halinde çıkan ve çıkmaya hazırlanan eserlerinden bir kısmı senin cumhuriyetinde seri halinde yayınlanmış eski dostundur. Hala dost olduğu için faydalı gerçekleri hatırlatıyor. Demek sen yalnız Cingözleri okumuş, ötekilerin adını bile unutmuşsun. Seni biraz hoş görürüm çünkü bir sürü akıl ermez devrim teorileri ve başyazarlık iddiaları senden uzaktır. Tercüman 1959. Şemseddin Sami'nin mezarı kimindir? Arnavutluk hükümeti Kamusül Alam ve Kamusu Türki müellifi Şemseddin Sami'nin kemiklerine sahip çıkmış. Ona muhteşem bir mezar yaptıracakmış ve merhumun ailesinden müsaade istemiş. Çünkü Şemseddin Sami Arnavutmuş. Evet, Şemseddin Sami Arnavut'tu. İstanbul'da da zaruri sebeplerle hala bir mezarı yoktur. Arnavutluk'ta kurulan Şemseddin Sami Müzesi'nin bir eşi de Türkiye'de yoktur. Hatta rahmetli lügat üstadının gönlünde bir Arnavutluk idealinin yaşamış olduğunu iddia edenlerin pek de haksız olmadıklarını söyleyebiliriz. Şemseddin Sami bir Arnavut alfabesi hazırlamış. Kamusül Alam'da Kavalalı Mehmet Ali Paşa gibi su katılmamış Türk büyüklerini Arnavut gibi göstermeye çalışmıştır. Fakat rahmetli bugün sağ olsaydı yine Türkiye'de ölmek ve gömülmek isteyecekti. Arnavutluğa karşı ırki zaafını kat kat aşan bir sevgiyle Türk milletine bağlıydı. Türk dili üzerindeki hummalı çalışmaları ve bıraktığı abidevi eserler onun Türkçeyi ve Türkiye'yi müfrit öz Türkçecilerden çok daha fazla sevdiğini gösterir. Fakat Arnavut hükümetine kızmayalım. Tiran'da kurulan Şemseddin Sami Müzesi ve mezarının da oraya nakli talebi yüksek bir kültür anlayışı ve ilme saygı ifade eder. Şemseddin Sami'yi bugüne kadar resmen layık olduğu ölçüde değerlendirmediğimiz için bize kızmak değil sıkılmak düşer. Rahmetlinin gelini Fahriye Hanımefendi Arnavutluk elçiliğinin ısrarlı taleplerini reddettikten sonra mezarının ailece yeniden yaptırılacağını haber veriyor. Şemseddin Sami'nin mezarı Arnavutluğun değil Türklüğündür. Onun hatırasını tunçlaştıracak bir anıt inşasında marif vekaletimizin de büyük bir yardım payı olmalıdır. Büyüklerimizi benimsemezsek birer ikişer onları elimizden kaparlar. Çünkü kanında Arnavut, Laz, Arap, Acem, Rum, Ermeni, Boşnak ve Bulgar kromozomları bulunan Türk büyükleri yok değildir. Her millette olduğu gibi. Onlar benimsendikleri nispette Türktürler. Tercüman 1959. Sevimli bir arkadaşın acıklı hali. Pazar yazısında şirin dostum Doğan Nadi beni güldürdü ve halini acındırdı. Diyor ki, bizim çocuk hesapta zayıf. Mektepten dikkatimizi çekiyorlar. Akşamları evde çalıştırın diyorlar. Amenna, çalıştıralım. Çalıştıralım ama nasıl? Onun okuduğu şeyleri biz bilmiyoruz ki. Eldeli, eldesiz, az eldeli, çok eldeli, üçey, bürey, deste bozan, deste bozmadan ve daha bir sürü akıl erdiremediğimiz laf. Şimdi evde karar verdik. Annesi her gün mektebe gidecek. Öğretmenden hususi ders alacak, sonra da çocuğa yardım edecek. Bu ne iştir ya Rabbi? 40 yaşını geçtikten sonra mektebe gidilir mi? Çare yok, gidilecek. İşin tuhafı Bu lisan keşmekeşi böyle devam ederse bizim çocuk da kendi çocuğunun dilini anlamak için mektebe gitmeye mecbur kalacak. Anlaşılıyor ki milletçe hayatımızın sonuna kadar talebe olmaktan kurtulamayacağız ve yine de bir şeycikler öğrenmeden öbür tarafa göçeceğiz. Bu tatlı yazısı üzerine Doğan vari bir şaka ile kendisine çocuğun annesi yerine sen git de biraz mektep gör bir şeyler öğren demeyeceğim. Fakat mekteplerimize musallat edilen o devrim cambazının en kekremsi örneklerini Doğan Nadi'nin gazetesindeki başyazılarında gördüğümüzü kendisine hatırlatmadan geçemeyeceğim. Korkarım bu yazıları üzerine ağabeyisi onu çağıracak ve haşlayacak. Dogmatik kafalı kart yobaz. Böyle hatlar karıştırma, devrimin niteliği dilde ivedi bir evrime zorunlu kılar. Zavallı dostum, yine aynı pazar yazısında basur memesi gibi kelimelerin şiire, romana, resme giremeyeceğini çok haklı olarak anlatıyor. Cumhuriyet gazetesinde çıkan bir romanda birçok okuyuculara öğütü veren öyle iğrenç kelime ve cümleler vardı ki Doğan bunları görseydi şairin basur memesini 3 defa öpüp başına koyardı. Yazıları Cumhuriyet'in 5. sayfasının sonuna atıldıktan sonra bir safa geldinlik yeri kalan zavallı dostumun o devrimbazların elinden neler çektiğini biliyorum. Bir zamanlar dayanamayıp oradan ayrılmış, tasvirde bizimle beraber çalışmıştı. Yine başı sıkışırsa bana bir telefon ediversin, bir çaresini buluruz. Babı Ali'de kitapsız, fikirsiz, dili bozuk başyazarlara yer yoktur ama Doğan gibi sevimlisine bütün kapılar açıktır. O gazetede Doğansız kalırsa devrim devrim diye diye devrilir gider. Tercüman 1959. Schiller'in 200. doğum yıl dönümü üzerine. Ünlü Alman şairi Friedrich Schiller 10 Kasım 1759'da doğdu. 200. yıl dönümü Almanya'da ve bütün dünyada kutlanırken Türkiye'de de başta Profesör Doktor Burhanettin Batıman onun hayatı ve eserler üzerine dikkatimizi tazeleyenler görüldü. Goethe'nin arkadaşı Schiller çok cepheli bir heyecan ve fikir adamıdır. Şairdir, trajedi yazarıdır, tarihçidir, filozoftur, estetikçi ve ahlakçıdır. Edebiyatı ahlaktan ve güzelliği hakikatten ayırmaz. Onu çok esaslı incelediği Kant felsefesinden uzaklaştıran da budur. Ahlak anlayışını Kant'ın emir kategorisine değil, kalbin derin ve köklü temayüllerine bağlar. Goethe gibi tabiat aşığıdır. Fakat ondan farklı olarak tabiatta gerçekçi bir müşahit gözüyle değil, soğuk maddenin içinden yüksek voltajlı bir ideal cereyanı geçiren idealist gözüyle bakar. Hürriyete, Allah'a, fazilete, güzelliğe sarsılmaz inancını varlığı ve tabiatı manalandıran, gerçeklerin duygusu ile kabul eden şair, bütün trajedilerinde, baladlarında ve şiirlerinde, bütün felsefi eserlerinde bu inancı yaşatmış ve anlatmıştır. Onun hürriyet şairi olarak tanınması öteki cephelerini unutturamamalıdır. Schiller, aynı değerde ve aynı ölçüde, hak şairi, fazilet şairi, mücerret güzellik şairi, ideal şairidir. Trajedileri Sofokles ile Shakespeare arasında az sonra Fransa üzerinde de tesirini gösterecek olan romantizmin beşiğini sallayan eserlerdir. Fikir derinliklerinden ve orijinal hayallerinden ziyade büyük heyecan muhtevaları ile seyirciyi yakalar ve sürükler. Birkaç gün evvel İstanbul Radyosu'nda kısa fakat esaslı bilgiler vererek Schiller'i anan Profesör Doktor Burhanettin Batıman, şairin baladlarından ve şiirlerinden bir kısmını da bir kitapta topladı. Eserin başında Schiller'in hayatı ve eserleri, balad nevi ve şairin felsefi lirizmi hakkında da izahları vardır. Sayın Batıman, Schiller'in baladlarını ve şiirlerini manzum tercüme etmiş. Kelimesi kelimesine ve her mısranın vahdedini aynen muhafaza ederek metne sadık kalmış. Verdiği emek çok büyük ve tebriğe layık. Yalnız kullandığı hece vezne, nevi alışmadığımız ve sevmediğimiz bazı yeni kelimeler bir yeknesaklık ve kurukluk intibağı veriyor. Yahut bana öyle geliyor. Herhalde büyük Alman şairinin 200. yıl dönümü için Türkiye'de gösterilen bu alakanın en esaslı ve değerli belirtisini veren bu eserin hazırlayıcısına teşekkür ederken, Fritz Schiller'in hatırasında dünyanın en büyük şair, filozof, mürşit ve mürebbilerinden birini selamlarız. Tercüman 1959. Albert Camus'un ölümü. Başta Fransa, bütün fikir dünyası büyük zekalarından birini kaybetti. Albert Camus, İkinci Cihan Harbi sonrasının genç şöhretlerindendi. 15 sene içinde üst üste verdiği eserlerin uyandırdığı dikkat ve heyecan Fransız odutlarını çarçabuk aştı. Ona bir dünya şöhreti ve Nobel mükafatı kazandırdı. Camus bir romancıdan ve piyes yazarından evvel devrimimizin büyük meselelerini yepyeni görüş açıları içinde şaşırtıcı derinliklere götürmüş bir büyük fikir adamı, bir denemecidir. Yabancı ve Dağ gibi küçük roman tipinde Fransızların resi dedikleri hikayeler tarzında eserlerinden ziyade Mit de Sisif, L'Homme Révolté, İsyan Eden Adam gibi denemeleri hayranlığa layıktır. Türkçe'ye hiç çevrilmeyen bu eserler içinde yaşadığımız devrin çeşitli manalarını toptan kavramak isteyenler için kılavuz ışıklardır. Klasik olduğu kadar da taziye, veciz ve kıvrak üslubu, büyük fikir meselelerini felsefenin ağdalı ve dolambaçlı ifade tarzından kurtardığı gibi fikir diline birçok incelikler de kazandırdı. Türkçemizin fukaralığı bu kitapların aynen tercümesini imkansız bir hale getirir. Fakat şaheser yağmacısı bazı yayın evlerinin ve piyasa mütercimlerinin eline düşmezse bu eserlerin kalitelerini düşürmeden dilimize mal etmeleri mümkün olur. İsyan Eden Adam 1950-51'de neşredildiği zaman dünyada ve Fransa'da öyle bir fikir dalgası yaptı ki sırf bu eseri tahlil ve tenkit için mecmua çıkarıldı, anketler yapıldı. Kitabının bendeki 60. baskısında Camus eserinin zamanımı anlamak için bir gayret olduğunu haber veriyor. Sonra diyor ki 50 yıl içinde kökünden kopmuş bir devrin 70 milyon insanı öldürmesinin ve esir etmesinin her şeyden evvel ve sadece yargılanması gerektiği belki takdir edilecektir. 20. asır harplerinin, inkılaplarının, esir kamplarının birer felsefe akidesine bağlı ve tahammüden ika edilmiş cinayetler olduğunu izah ederek eserine başlıyor. Aşk ve mantık cinayetleri vardır. İkisini ayıran sınır belirsizdir. Fakat ceza kanunu oldukça açık bir şekilde bunları birbirinden taammüt farkıyla ayırır. Biz taammüt ve mükemmel cinayet devrindeyiz. Canilerimiz artık aşk mazeretini ileri süren silahsız çocuklar değildir. Bilakis yaşlı başlı insanlardır ve müdafaaları reddedilemez. Delilleri herkese hizmet eden katilleri yargıç haline getiren felsefedir. Heathcliff, uluyan tepelerde Cathy'yi elde etmek için bütün dünyayı öldürmeye hazırdır. Fakat bu cinayetin makul olduğunu ve bir sistemin tasvibini kazandığını söyleyemez. Sadece bu cinayeti işler ve inancı orada durur. Bunun için de aşkın kuvveti ve karakter lazımdır. Aşkın kuvveti nadir olduğu için cinayet müstesna olur. Fakat ne zaman ki karakter yoksulluğu yüzünden bir felsefi akideye başvurulur, ne zaman ki cinayet kendi kendine akıl yolu ile düşünür, o zaman mantığın bütün şekillerini alır. Evvelce bir haykırış gibi yalnız başına kalan cinayet artık bir ilim gibi evrensel olur. Dün yargılanırdı, bugün kanunlaşır. Camus'a göre ideolojilerden icazet alan bu evrensel cinayet halinde memnun olmayan insanın isyanını ifade eder. Onu kökünden incelemelidir ve kitabın hedefi budur. Yazar diyor ki olduğu gibi olmayı reddeden tek yaratık insandır. Bütün mesele bu reddin onu başkalarını ve kendi kendini harap etmeye götürüp götürmeyeceği yahut da imkansız bir masumluk iddiasına düşürmeden makul bir suçluluğun prensibini ona keşfettirip ettirmeyeceğidir. Tercüman 1960. İsmail Fenni kimdir? Yazımın başlığında bu soru lüzumlu olduğu kadar da acıdır. İsmail Fenni gibi Türkiye'de modern felsefe hareketinin önderlerinden birini, onun adını bilmeyen yeni fikir ve Latin harfi nesillerine kısaca tanıtmak lüzumu gerçekten esef edilmeye değer. İsmail Fenni'nin eserlerini bir sergi haline getiren Bayezid Kütüphanesi'nde geçen cuma akşamı bir toplantı tertip edilmiş ve merhumun felsefi düşüncesi hakkında büyük Türk düşünürü Hilmi Ziya Ülken'den ve galiba diğer bazı arkadaşlarımızdan ve ayrıca benden de bir konuşma istenmişti. Bir soğuk algınlığı yüzünden toplantıya gidemedim. Yanılmıyorsam Türk düşüncesi tarihinde Orta Çağ ilahiyatından ve kelam ilminden modern felsefeye geçiş ikinci meşrutiyetin ilk yıllarına rastlar. Kendileri sadece birer gazeteci oldukları halde Teceddüd-i İlmi ve Felsefi Kütüphanesi serisi içinde maddeci felsefeyi memlekete tanıtmak ve sokmak için yabancı dillerden eserler tercüme ettirip neşreden Baha Tevfik ve Ahmet Nebil hareketi karşısında Şeyh Benderzadi Hilmi, İsmail Fenni ve daha sonraları Naim ve İzmirli İsmail Hakkı gibi hakiki felsefecilerimiz de vardı. İsmail Fenni bu antimateryalist grubun en metodlu çalışan ve en çok eser veren filozoflarından biriydi. Madyun'un İzmihlali adındaki 900 sayfalık eseri, 20. asırda materyalizmi yaralayan ilim verilerine dayanan sistemli bir görüşün ilk mükemmel eserlerinden biri sayılır. Zamanının yeni metafizik tecrübe ve bilgilerine de büyük bir yer ayıran o kitabın bile yeni harflerle neşredilmediği düşünülürse yeni fikir nesillerinin kendi düşünce tarihimizden habersiz yetişmelerindeki felakete acı bir örnek daha katılmış olur. Bizden sonrakiler galiba 10 yıl önce 94 yaşında ölen rahmetli İsmail Fenni'nin adını bile öğrenmek imkanlarından mahrum kalacaklardır. Esaslı bir felsefe tarihimiz ve felsefe ansiklopedimiz bile yoktur. Harf inkılabından sonra böyle daha nice milli düşünce eserleri ve büyük Türk şöhretleri meçhulün karanlıklarına dalıp gidiyorlar. Onlardan birini olsun bu unutulma kuyusundan çekip çıkarmak için Bayezid Kütüphanesi'nde bir İsmail Fenni gecesi hazırlayanların himmeti en hararetli şükranlarımıza ne kadar layıksa o kadar da kifayetsizdir. Ne yapmalı, ne yapmalı, ne yapmalıyız ki düşüncelerinin ve heyecanlarının tarihinden habersiz, en yakın geçmişteki eserleri bile okumaktan ve anlamaktan aciz, kendi kültür gelişmelerini, kendi düşünce tarihinin seyrini ve istikametini bilmeyen, şahsiyetsiz, tercümeci ve kopyacı fikir nesilleri yetişmesini önleyelim. Ne buyurursun Aziz Devlet Baba? Tercüman 1960. 2 yıl dönümü. Bütün dünyada büyük bir Fransız filozofunun ve sosyoloji aliminin 100. yıl dönümleri geniş bir ilgi ve yayın konusu oldu. Haftalardan beri Bergson ve Durkheim dillerdedir. Avrupa bilhassa Amerika ilim çevrelerinde bu iki şöhret birçok yeni kitap, monografi, hatırat, konferans mevzu olmaktadır. Türkiye'de hiç ne bir eser, ne bir toplantı, ne de hatta bir makalecik. Türk fikir hayatında Durkheim'in ve Bergson'un silinmez tesirleri vardır. Ziya Gökalp bütün sosyoloji görüşünü ve metodunu açıkça Durkheim'e borçludur. Prens Sabahattin'in temsil ettiği Fransız içtimai ilim ekolünden sonra içtimaiyat adını alan sosyolojinin içtimai ruhiyattan ayrı müstakil bir ilim olarak tesisü, üniversite programlarına girmesi ve Türk milliyetçiliğine ilmi bir temel ve zemin teşkil etmesi, Durkheim'in meşhur sosyoloji metodunun kaideleri adlı eserinin esaslarından ilham alan Gökalp'in yeni mecmua İçtimaiyat dergilerinde, Türk Ocağı ve Darülfünun konferanslarında ve birçok eserlerinde bu yeni ilim görüşünü izah ve telkin etmesi sayesindedir. Türkiye'de Bergson'un en büyük hayranı, mütercim ve tefsircisi Şekip Tunç'tur. Türk fikir hayatında Durkheim sosyolojisinin ve Bergson felsefesinin derin tesirleriyle bugün üniversite ve varsa ilim çevrelerinin hem Fransız hem de Türk alimlerinin yıl dönümlerine, hayat ve eserlerine karşı gösterdiği ilgisizlik arasındaki zıtlık çok elem vericidir. Durkheim'in sosyolojiye kazandırdığı itibarı ve bu ilimde açtığı yeni ufukları onun Fransa'daki ve dünyadaki muarızları da kabul etmişlerdir. Auguste Comte'dan sonra sosyoloji mefhumunun tam istiklaline kavuşması Durkheim'in eseridir. Bu ilme verilmek istenen yeni isimler ne olursa olsun onun psikolojinin bir kolu olmaktan kurtaranların başında Durkheim gelir. 20. asrın ilk büyük filozof ve metafizikçisi olarak selamlanan Bergson'un da dünyayı saran şöhreti doğumunun 100. yıl dönümünde yeniden tazelendi. Bir zamanlar moda olan her felsefe cereyanı gibi Bergsonizminde fani ve ebedi tarafları vardır. Bunları iki satırlık bir tahlile sığdırmak mümkün olamaz. Yalnız şu kadarı söylenebilir ki filozof vasfına layık her adam Bergson'a muarız bile olsa ondan ilham ve cesaret almak ihtiyacındadır. Eflatun, Aristo ve Kant gibi Bergson da felsefi düşüncenin mihraklarından biri olmaya devam etmektedir. Issız fikir çölümüzde bari bu sütuncuktan iki büyük Fransız dehasının ve Türkiye'deki temsilcilerinin hatıralarına candan ve sıcak bir selam yollayalım. Tercüman 1960. Doktor Bedri Ruhselman. Metafizik veya parapsikoloji denilen yeni ilim denemeleriyle ciddi şekilde ilgili olanlar dün gece saat 21 sularında bir kalp kriziyle bütün eserlerinde çok bahsettiği Spatium'a ahirette intikal eden Doktor Bedri Ruhselman'ın adını ilk defa duymuş olmayacaklardır. Türkiye'de hayatının büyük bir kısmını halkın spiritizma dediği ve dönen masalarla ruh çağırmaktan ibaret bildiği bu konu üzerinde araştırmalar yapmak, ruh ve kainat gibi üç ciltlik mevcudu tükenmiş eserler veren bir ruhi araştırmalar derneği kurup uzun zaman idare eden rahmetli Doktor Bedri Ruhselman, ruhun ölümsüzlüğüne inanmış ve bunu spatyumla irtibat tesisi yoluyla ispata çalışmış sayılı metapsişistlerimizden biridir. Aramızda ilmi metot bakımından anlaşmazlık vardı. Ben onu halis bir ilim adamında aranan ihtimaliyet mantığından uzak, yaptığı tecrübeleri umumi hükümlere bağlarken tecrübi ilim metotlarına yeter derecede riayet etmeyen dogmatik bir davranışın eseri gibi görüyordum. Bu nazik mevzuda tam inanca varanlar kadar inkarcılar da bana aynı dogmatizmle mağlul görünüyorlar. Bu yeni ilim kolunda araştırmalara devam eden yabancı memleket üniversiteleri, enstitüleri ve dernekleri yaptıkları şaşırtıcı tecrübelerin halisliğinden şüphe etmemekle beraber izahında birleşmiş ve tereddütten kurtulmuş değillerdir. Müşahede edilen hadiseler bildiğimiz ilim nevilerinden hiçbirine girmiyor. Psikolojiyi, fizyolojiyi, atom fiziğini, felsefeyi ve metafiziği aynı derecede ilgilendiriyor. Geçen asrın sonunda olduğu gibi bu asırda da dünyanın en büyük ilim otoriteleri metafizik ve parapsikoloji hadiseleri kabul etmekte fakat izahında büyük zorluklara düşmektedirler. Bu hadiseler o kadar çok çeşitli ve hayret vericidir.